Ayrım 32.
Bay Düring bundan rekabetin artı değerin bölüşülmesinde çok önemli bir rol oynadığı sonucunu çıkartabilirdi ve biraz düşünmek koşuluyla birinci ciltte verilmiş bulunan bu bilgiler artı değerin kendi çeşitleri biçimine dönüşümünün hiç değilse ana çizgileri içinde anlaşılması için yeter. Bununla birlikte Bay Düring'e göre rekabet, sorunun anlaşılması için kesin bir engeldir. Rakip patronların doğal üretim giderlerinden öylesine yüksek bir düzeyde çalışmanın tam ürününü ve böylece artı ürünü sürekli olarak nasıl gerçekleştirdiklerini, satıp paraya çevirdiklerini kavrayamaz. Burada düşüncesini bir kez daha aslında çapaçulluktan başka bir şey olmayan o bilinen kesinliği ile dışa vurur. Artı ürünün artı ürün olarak Marx'ta hiçbir üretim gideri yoktur. Bu, ürünün kapitaliste hiçbir şeye mal olmayan parçasıdır. Yani eğer rakip patronlar artı ürünü kendi doğal üretim giderleri üzerinden gerçekleştirmek isteselerdi, bunları armağan etmeleri gerekirdi. Ama bu mikrolojik ayrıntılar üzerinde durmayalım. Rakip patronlar aslında her gün emek ürününü doğal üretim giderlerinin üstünde gerçekleştirmezler mi? Bay Düring'e göre doğal üretim giderleri emek ya da güç harcamasından oluşur ve bu da son temel öğelerine değin beslenme harcamasıyla ölçülebilir. Yani bugünkü toplumda elde kılıç zorla koparılan haraç, kâr pahalanmadan farklı olarak gerçekten yapılan ham madde, iş aracı ve ücret harcamalarından oluşur. Nedir ki yaşadığımız toplumda patronların metalarını doğal üretim maliyeti üzerinden gerçekleştirmediklerini ama hesaplarında ona, sözüm ona pahalanmayı, kârı eklediklerini ve genel kural olarak da bunu cebe indirdiklerini herkes bilir. Müteveffa Yeşun'un Eriha kentinin duvarlarını yıktığı gibi, Marx'ın tüm yapısını bir üfürüşte altüst etmek için Bay Düring'in ortaya atmaktan başka bir şey gerekmediğine inandığı sorun, o halde Bay Düring'in iktisat teorisi içinde söz konusu. Bakalım bu soruyu nasıl yanıtlar? Kapitalist mülkiyetin der, pratik anlamı yoktur ve eğer aynı zamanda insan üyesi üzerinde dolaylı zoru içermezse kendini değerlendiremez. Bu zorun ürünü kapitalist kazançtır, o halde bu kazancın büyüklüğü de bu egemenlik uygulamasının genişlik ve yoğunluğuna bağlı olacaktır. Kapitalist kazanç, rekabetten daha güçlü bir etkiye sahip siyasal ve toplumsal bir kurumdur. Bu bakımdan patronlar bir birlik olarak iş görürler ve herkes kendi konumunu savunur. Bir kez egemen bir duruma geldikten sonra bu tür ekonomide belirli bir kapitalist kazanç oranı bir zorunluluktur. Rakip patronların emek ürününü sürekli olarak doğal üretim giderleri üzerinde nasıl gerçekleştirebildiklerini, satıp paraya çevirebildiklerini ne yazık ki gene bilmiyoruz. Bay Düring okurlarına vaktiyle Prusya kralının yasanın üstünde olması gibi kapitalist kazanç da rekabetin üstündedir formülüyle ağızlarını kapatacak denli az mı değer veriyor? Prusya kralının yasanın üstündeki konumuna sayesinde eriştiği dalavereleri biliyoruz. Kapitalist kazancın sayesinde rekabetten daha güçlü olmaya eriştiği dalaverelere gelince, işte Bay Düring'in bize açıklaması gereken ve açıklamayı direngenlikle itelediği şey de bu dalaverelerin ta kendisidir. Patronların onun dediği gibi bu bakımdan bir birlik gibi iş görmeleri ve onlardan her birinin kendi konumunu savunmalarının pek bir önemi yok. Onun sözüne inanacak ve içlerinden her birinin kendi konumunu savunması için belirli sayıda kimsenin bir birlik gibi davranmasının yeterli olduğunu mu düşüneceğiz? Orta Çağ Lonca üyeleri, 1789'un Fransız soyluları, bilindiği gibi birlik olarak büyük bir kararlılıkla davrandılar ve gene de yok oldular. Prusya ordusu da Jena'da bir birlik gibi davrandı ve konumunu savunacak yerde oradan sıvışıp gitmek ve hatta daha sonra parça parça teslim olmak zorunda kaldı. Bu tür egemen ekonomi bir kez verildikten sonra belirli bir kapitalist kazanç oranının bir zorunluluk olduğu güvencesiyle daha çok yetinemeyiz. Çünkü söz konusu olan şey bunun neden böyle olduğunun tanıtlanmasıdır. Bay Düring bize şu haberi verdiği zaman ereğe bir parmak bile yaklaşmış olmuyoruz. Kapitalist egemenlik toprak egemenliği ile bağlılık içinde büyüdü. Toprak kölesi emekçilerin bir bölümü, kentlerde sanat ve meslek işçileri ve sonunda fabrika gereci durumuna dönüştü. Kapitalist kazanç, mülkiyet rantının ikinci biçimi olarak toprak rantından sonra gelişti. Hatta bu olumlamanın tarihsel yanlışlığını bir yana bıraksak bile, gene de yalın bir olumlama olarak kalır ve aslında açıklanması ve tanıtlanması gereken şeyi bir kez daha ileri sürmekle yetinir. Öyleyse Bay Düring'in kendi, rakip patronlar emek ürününü sürekli olarak doğal üretim giderleri üzerinde nasıl gerçekleştirebilirler sorusuna yanıt vermekteki yeteneksizliğinden başka bir sonuca varamayız. Başka bir deyişle Bay Düring, kârın oluşmasını açıklamakta yeteneksizdir. Bu durumda ona şıpadak bir buyrultu çıkarmaktan başka bir şey kalmıyor. Kapitalist kazanç bir zor ürünüdür ki bu da kuşkusuz, Düring usulü toplumsal anayasanın ikinci maddesiyle tam bir uygunluk durumundadır. Zor bölüştürür. İşte kuşkusuz çok güzel söylenmiş bir söz. Ama şimdi sorun da ortaya çıkıyor. Zor neyi bölüştürür? Bölüştürecek bir şeyin olması gerek. Yoksa en güçlü zor bile dünyanın en büyük iyi niyetiyle hiçbir şeyi bölüştüremez. Rakip patronların ceplerine indirdikleri kazanç çok gerçek ve çok elle tutulur bir şeydir. Zor onu alabilir ama üretemez. Ve eğer Bay Düring bize patron kazancını zorun nasıl aldığını açıklamayı kabul etmemekle direnirse onu nereden alır sorusuna yanıt vermek söz konusu olduğu anda mezar sessizliğine bürünür. Hiçbir şey olmayan yerde kral başka her zor gibi haklarını yitirir. Hiçten hiçbir şey, özellikle kâr çıkmaz. Eğer kapitalist mülkiyetin pratik anlamı yoksa ve eğer aynı zamanda insan üyesi üzerinde dolaylı zoru içermedikçe kendini değerlendiremezse, ortaya yeniden bir, yukarıda sözü geçen bazı tarihsel olumlamalarla hiç de çözümlenmemiş bir sorun olan kapitalist zenginliğin bu zora nasıl ulaştığı, iki, bu zorun sermayenin değerlendirilmesi durumuna, kâr durumuna nasıl dönüştüğü ve 3. bu kârı nereden aldığı sorunu çıkar. Düringgil iktisadı neresinden tutarsak tutalım bir adım bile ilerlemeyiz. Bütün hoşa gitmeyen işler için kâr, toprak rantı, açlık ücreti ve işçilerin kullaştırılması için bu iktisadın yalnızca bir tek açıklama sözü var. Zor ve her zaman zor ve Bay Düring'in en zorlu öfkesi zora karşı bir öfke durumuna dönüşür. Zora başvurmanın bir, kötü bir bahane, işi ekonomik alandan bir tek ekonomik olayı bile açıklayamayacak siyasal alana bir gönderme olduğunu ve iki, zorun kendisinin kökenini açıklamasız bıraktığını ve böyle yapmakla da akıllılık edildiğini, çünkü tersi durumda her toplumsal güç ve her siyasal zorun kökeninin daha önceki ekonomik koşullarda, tarihte verildiği biçimiyle her toplumun üretim ve değişim biçiminde bulunduğu sonucuna varacağını gördük. Gene de derin ama acımasız iktisat kurucumuzdan kar üzerine birkaç açıklama daha koparabilip koparamayacağımızı görmeyi deneyelim. Eğer onun ücret tartışmasına yanaşırsak belki bunu başarabiliriz. 158. sayfada şöyle der. Ücret, emek gücünün bakımı karşılığıdır ve ilkin hesaba ancak toprak rantı ve kapitalist kazancın temeli olarak girer. Burada egemen olan ilişkileri tamamen kesin bir biçimde açıklamak için toprak rantı ve onunla birlikte kapitalist kazancın ilkin tarihsel bir biçimde ücretsiz, yani kölelik ya da toprak köleliği temeli üzerinde düşünülmesi gerekir. yaşamda tutulması gerekenin köle mi, toprak kölesi mi, yoksa işçi mi olup olmadığını bilmenin pek bir önemi yok. Bu yalnızca üretim giderlerinin yükümlendirilme biçiminde bir farklılık gösterir. Her durum içinde emek gücünün kullanılması aracıyla elde edilmiş net ürün, efendinin gelirini oluşturur. Öyleyse görülür ki kendisi gereğince bir yanda herhangi bir çeşit mülkiyet rantı ve öte yanda mülkiyetten yoksun ücretli emeğin bulunduğu baş karşıtlık, terimlerinin yalnız birinde değil ama her zaman ancak ikisinde birden kavranılabilir. Ama mülkiyet rantı, 188. sayfada öğrendiğimiz gibi, toprak rantı ve kapitalist kazanç için ortak bir deyimdir. Ayrıca 174. sayfada şöyle okunur. Kapitalist kazancın niteliği, emek gücü ürününün en önemli parçasının bir sahiplenilmesidir. Bu, şu ya da bu biçimde, dolaysız ya da dolaylı olarak egemenlik altına alınmış çalışma biçimindeki bağlılaşık, korrelatif, öğe olmadan tasarlanamaz. Ve 183. sayfada, ücret bütün durumlarda işçinin bakım ve çoğalma olanağının genel olarak kendisi aracıyla güvence altına alınacağı bir emek karşılığından başka bir şey değildir. Ve son olarak 195. sayfada, mülkiyet rantına düşen şey, ücret için zorunlu olarak yitirilecek ve tersine genel üretim kapasitesi üzerinde emeğe düşen şey de zorunlu olarak mülkiyet gelirinden alınacaktır. Bay Düring bizi şaşkınlıktan şaşkınlığa düşürüyor. Değer teorisi de ve rekabet öğretisi de dahil olmak üzere, bu öğretiye değin değer teorisini izleyen bölümlerde, yani 1. sayfadan 155. sayfaya değin, meta fiyatları ya da değerler, 1. doğal üretim giderleri ya da üretim değeri, yani ham madde, iş aracı ve ücret harcamaları ve 2. fiyat artışı ya da bölüşüm değeri, elde kılıç, tekelci sınıf yararına zorla kabul ettirilen haraç, görmüş bulunduğumuz gibi bir eliyle aldığını öbür eliyle vereceğine ve üstelik Bay Düring'in kökeni ve içeriği üzerine bize bilgi vermiş olduğu ölçüde, hiçten doğduğuna ve bunun sonucu hiçbir şeyden bileşmediğine göre, gerçekte servet bölüşümünde hiçbir şey değiştiremeyecek bir pahalanma biçiminde bölünüyorlardı. Gelir türlerini inceleyen daha sonraki iki bölümde, yani 156. sayfadan 217. sayfaya değin, fiyat artışı, pahalanma artık söz konusu değil. Onun yerine her emek ürünü, yani her metaın değeri şu iki kısma bölünür. 1. İçinde ödenen ücretin de bulunduğu üretim giderleri ve 2. efendinin gelirini oluşturan emek gücünün kullanılması aracıyla elde edilmiş net ürün. Ve bu net ürün öylesine tanınmış bir çehreye sahiptir ki, hiçbir dövme, hiçbir cila onu gizleyemez. Burada egemen olan ilişkileri gerçekten kesin bir biçimde açıklamak için, okurun yalnızca Bay Düring'in az önce aktardığımız ve Marx'tan daha önce artı emek, artı ürün ve artı değer üzerine aktarılmış olan parçaların karşısına basılmış bulunan parçalarını düşünmekten başka bir şey yapması gerekmez. Ve okur Bay Düring'in burada kapitali kendi tarzında doğrudan doğruya kopya ettiğini görecektir. Bay Düring artı emeği kölelik, toprak köleliği ya da ücretlilik hangi biçim altında olursa olsun günümüze değin bütün egemen sınıfların gelirlerinin kaynağı olarak kabul eder. Birçok kez aktarılan parçadan alınmış Kapital sayfa 227, sermaye artı emeği icat etmemiştir ve benzeri, dipnot Kapital 1. cilt 249 ve efendinin gelirini oluşturan net ürün, aslında emek ürününün Bay Düring'de bile bir emek karşılığı durumundaki tamamen gereksiz kılık değiştirmesine karşın genel olarak işçinin bakım ve çoğalma olanağını sağlayacak ücret üzerindeki fazlalığından başka nedir? Emek gücü ürününün en önemli parçasının sahiplenilmesi eğer kapitalistin, Marx'ta olduğu gibi işçiden onun tükettiği yaşama araçlarının yeniden üretimi için gerekli olandan daha çok emek sızdırması nedeniyle, yani kapitalistin işçiyi, işçiye ödenen ücret değerinin yerine konması için gerekli olandan daha uzun zaman çalıştırması nedeniyle olmazsa başka nasıl olabilir? Öyleyse Bay Düring'in emek gücünün kullanılmasının arkasında saklanan şey, emek gücünün işçinin yaşam araçlarının yeniden üretimi için gerekli zamanın ötesine uzatılması, yani Marx'ın artı emeğidir ve başka hiçbir şey değildir. Ve onun efendinin net ürünü, kendini Marksist artı ürün ve artı değer biçiminden başka hangi biçim altında gösterebilir? Ve Bay Düring'in mülkiyet rantı, Marksist artı değerden eğer yanlış anlayışı ile değilse, başka ne ile ayrılır? Öte yandan Bay Düring, mülkiyet rantı adını daha önce toprak rantı ile kapitalist rantı ya da kapitalist kazancını rant ortak deyimi altında birleştiren Rodbertus'tan almıştır. Öyle ki Bay Düring buna mülkiyeti eklemekten başka bir şey yapmamıştır. Dipnot, hatta onu bile yapmamıştır. Rodbertus şöyle der Soziale Brief'e 2. mektup sayfa 159. Rant bu teoriye, kendi teorisi göre, kendi emeği olmaksızın yalnızca bir mülkiyet nedeniyle elde edilen her türlü gelirdir. Ve çalıntı üzerinde hiçbir kuşku kalmaması için Bay Düring, Marx tarafından Kapital'in 15. bölümünde 539 ve daha sonraki sayfalarında, dipnot Kapital 1. cilt 17. bölüm sayfa 531, emek gücü fiyatında ve artı değerde büyüklük değişiklikleri üzerine açıklanmış bulunan yasaları özetler ve onları öylesine kendi tarzında özetler ki, mülkiyet rantına düşen şey ücret için ve ücrete düşen şey de mülkiyet rantı için zorunlu olarak kaybolur. Böylece Marx'ın öz bakımından o denli zengin özel yasalarını boş bir yinelemeye indirger, çünkü iki parçaya bölünen bir büyüklüğün parçalarından birinin öteki küçülmeden büyüyemeyeceği açıktır. İşte Bay Düring, Marx'ın fikirlerini böyle, Marx'ın açıklamasında gerçekten görülen gerçek disiplinler anlamında en kesin bilimin son sözü, tamamen gözden yitirilecek biçimde kendine mal etmeyi başarmıştır. Böylece Bay Düring'in eleştirel tarihte kapital konusunda kopardığı anlaşılmamış yaygara ve özellikle artı değeri ilişkin ve kendisi de yanıt veremediğine göre sormamakla daha iyi yapacağı, o ünlü soruyla meydana getirdiği söz kasırgası karşısında, bütün bunların derslerinde Marx'tan yaptığı kaba aşırmayı saklamak için başvurulan savaş hilelerinden, ustaca manevralardan başka bir şey olmadığı kanısından kendimizi kurtaramayız. Gerçekten Bay Düring okurlarına Bay Marx'ın Kapital adını verdiği Arap saçı ile uğraşmaktan vazgeçmelerini öğütlemekte, tarihte ve mantıkta zirzopça fikirlere sahip bir kafanın melez ürünleri, Hegel'in bulanık ve karışık düşünceleri ve saçma sözleri ve benzeri karşısında onları uyarmakta yerden göğe değin haklıydı. Bu dindar Eckhart, Alman gençliğini kendisine karşı uyardığı Venüs'ü, dipnot, Engels sözcük oyunu yapıyor. Venüs hem Yunan mitolojisindeki güzellik tanrıçası hem de yenilmesi sakıncalı bir deniz yumuşakçasının adıdır. Marx'la rekabete girerek kişisel kullanım ereğiyle mahfuz bir yerde bir kenara çekmek için gizlice aramaya gitmişti. Marx'ın emek gücünün kullanılmasıyla elde edilen bu net üründen ve Marksist artı değeri mülkiyet rantı altında da kendine mal etmesinin, Marx'ın artı değerden kar ya da kapitalist kazançtan başka bir şey anlamadığı yolundaki direngen, çünkü iki baskıda da yinelenmiş ve yanlış savının nedenleri üzerine tuttuğu özgün ışıktan ötürü onu kutlarız. Ve böylece Bay Düring'in başarımlarını, performances, kendi sözleriyle şöylece betimlememiz gerek. Bay Düring'in kanısına göre ücret, işçinin kendi öz varoluşunu olanaklı kılmak için gerçekten iş başında bulunduğu o emek zamanının ödenmesinden başka bir şey değildir. Oysa bunun için çok az sayıda saat yeter, çoğu kez uzun olan iş gününün tüm geri kalanı yazarımızın mülkiyet rantı adını verdiği şeyi içeren bir artık sağlar. Üretimin her düzeyinde üretim araçları ve gerekli ham maddelerde daha önce cisimleşmiş bulunan emek zamanı bir yana bırakılırsa, iş gününün uzaması kapitalist yararına bir zorla alma kazancıdır. Bay Düring'in bu zorla alma girişiminin betimlemesine eşlik ettiği zehirli kin çok anlaşılır bir şeydir. Buna karşılık bu çalıntıdan sonra daha zorlu öfkesine nasıl döneceği çok daha az anlaşılır bir şey. 9. Bölüm Doğal İktisat Yasaları, Toprak Rantı. Bay Düring'in iktisat alanına yalnızca çağ için yeterli olmayan ama bu çağ üzerinde yetkisi de olan yeni bir sistem getirdiğini, nasıl ileri sürebildiğini dünyanın en büyük iyi niyetiyle şimdiye değin öğrenemedik. Ama zor, değer ve sermaye teorisi dolayısıyla göremediğimiz şey, belki Bay Düring tarafından konan doğal iktisat yasalarını irdeleyeceğimiz zaman gözümüze çarpacak. Çünkü onun o kendine özgü yenilik beğenisi ve canlılıkla söylemek gerekirse, yüksek bilimsel anlayışın utkusu üretimi aydınlatan canlı fikirlere erişmek için, deyim yerindeyse statik maddenin basit betimleme ve bölümlemelerinin aşılmasına dayanır. Öyleyse yasaların bilgisi bize bir sürecin bir başkası tarafından nasıl koşullandırıldığını gösterdiğine göre en yetkin bilgidir. Tüm iktisadın ilk doğal yasası daha şimdiden Bay Düring tarafından özellikle keşfedilmiştir. Adam Smith tüm ekonomik gelişmenin en önemli etkenini ne tuhaftır, yalnızca başa koymamakla kalmamış, ayrıca bunun özel formülasyonunu da tamamen savsaklamış ve böylece Avrupa'nın modern gelişmesine damgasını basmış bulunan bu gücü ikincil bir role düşürmüştür. Başa konması gereken bu temel yasa teknik donatım yasasıdır, hatta buna insana doğal olarak verilmiş bulunan ekonomik gücün silahlanması yasası da denilebilir. Bay Düring tarafından keşfedilen bu temel yasa şöyle açıklanır. Yasa numara 1. Ekonomik araçların, doğal kaynakların ve insan gücünün üretkenliği icat ve keşiflerle artar. İşte bir yaşımıza daha girdik. Bay Düring bize tamamen Molière şakacısının yaşamı boyunca bilmeden nesir yaptığı yeniliğini kendisine haber verdiği, kibarlık budalasına davrandığı gibi davranıyor.